14. ayrım. Bunun hikayesi şöyle bir şey. Çalıştığınız şirket ayağınıza yeni bir imkan, diyelim bir jimnastik salonu, bir kuru temizleme hizmeti veya bedava manikür hizmeti getirmektedir. Büyük bir olasılıkla çok sevinirsiniz. Aman dikkatli olun. İşvereniniz yeni bir fesat grubuna katılmıştır. Yutucular grubuna. Bu firmalar yaşamınızı kolaylaştıran bir takım planları uygulamaya sokarlar. Ama bir tek koşulla. Onlara teslim olmanız koşuluyla, günde 18 saat ve hafta sonları da çalışmanız koşuluyla, onlar kâr etsinler diye yemeklerinizi bir odaya yemeniz, egzersizlerinizi orada yapmanız, orada oynamanız, orada uyumanız koşuluyla. İşsizlik oranı artık pek o kadar yüksek olmadığından pestilinizi çıkartabilmek için artık sizi işsiz bırakmakla tehdit edemiyorlar. Hiç çekinmeden iyilik yapma yoluna başvuruyorlar. Daha hoş bir çalışma ortamının, geniş bir hizmet yelpazesinin, dost çalışma arkadaşlarının ve ilginç faaliyetlerin varlığının iş yerini epey çekici bir zaman geçirme mekanı haline getirebileceği bellidir. Bir borsa avukatının dediği gibi, evde oturup gaz tamircisinin gelmesini beklemek de büroda kalıp o işte kapıcılık servisinin ilgilenmesi arasında bir tercih yapabilecek durumda olsam hiç tereddütsüz ikincisini tercih ederdim. Kanıtlar çok ikna edici. İnsanlar evde anlamsız bir şeyle uğraşmaktansa zamanlarını ilgi çekici bir şeyle geçirmeyi tercih ederler. Çalışma iddia edildiği gibi suçludur. Ne ki insanlar bu tercihi kendileri yapıyor ve bu tercihlerinde epey akıllıca davranıyorlar. Hiç de mağazadan büroya, süpermarket hizmeti karşılığında kendilerini şirkete esir etmiyorlar. Belki de insanların daha fazla çalışmasının nedeni diğer işlerin daha az zaman alıcı hale gelmiş olması veya arkadaşlarının işlerinde olmasıdır. Ama bu çok yerinde olumlu bir tercihtir. İngiltere'nin zaman kullanımı konusundaki bir numaralı uzmanı Jonathan Gerson, boş zaman sınıfı olgusunun tersine döndüğüne tanık olduğumuzu söylüyor. Bir zamanlar boş zaman yüksek statü işaretiydi. Ama artık öyle değil. Şimdi en önemli insanlar en meşgul insanlardır. Bu sava göre statümüzün yüksekliğini boş zamanımızın olmamasıyla göstermekteyiz. Yüksek statülü işler aynı zamanda en talepkar ve en ilginç olanlarıdır. Bu işlerin içeriği çoğu zaman boş zaman sınıfının bir zamanlar o boş zamanlarında yaptıkları şeylerle özdeştir. O halde sırf tersi durumda ancak boş zaman faaliyetlerinden elde edilebilecek yararları bu işlerden temin etmek mümkün olduğu için bu türden işlerde daha büyük bir gayretle ve görece daha uzun saatler çalışmayı tercih ediyor olamaz mıyız? Evet, olabiliriz ve zaten öyle de yapıyoruz. Çalışılan iş kötü olduğunda uzun saatler çalışmak da kötü bir şeydir. Çalışılan iş iyiyse uzun saatler çalışmak da iyi bir şeydir. Demek ki insanlar istedikleri bir şeyi yapıyorlar. Kendinize şu basit testi uygulayın. Şöyle bir tercihle karşı karşıya olduğunuzu varsayın. A. Bir saat daha fazla çalışıp temizlemeye verdiğiniz elbiselerinizi iş çıkışınızda almak ya da B. Eve gidip o bir saatte çamaşırlarınızı kendiniz yıkamak. Hangisini yapardınız? Eğer B'yi tercih ettiyseniz iki olasılık var. Ya kirli elbiseler tuhaf bir şekilde sizi cezbediyor ya da yanlış bir işte çalışmaktasınız. İnsanların uzun çalışmaya mecbur edildikleri iddiası bir sonraki bölümde de görüleceği gibi kolay kabul edilebilecek bir şeydir. Çok uzun saatler çalışan insanlar genellikle iş gücü piyasasının beceri talebinin çok yüksek olduğu sektörlerde çalışmaktadır. Bir başka deyişle, bu insanlar işverenleri üzerinde muazzam bir güce sahiptir. İstihdam koşullarını kendileri belirleyebilecek durumdadırlar. Eğer isterlerse daha kısa çalışma süresi talep edebilirler. Onların yeteneklerine büyük ihtiyaç duyan şirketlerin böyle bir talebe sessizce boyun eğmekten başka yapabilecekleri bir şey yoktur. Oysa bu insanların talep ettiği şeyler büyük ölçüde çalışmaya devam etmelerini mümkün kılacak bir ortama ve hizmetlere ilişkin talepler oluyor. Niye? Çok basit. Çünkü işlerini seviyorlar. Çalışma saatlerinin uzunluğu konusunda endişe duymak yerine insanların hoşlandıkları ve tatmin oldukları bir faaliyette bulunma özgürlüğüne sahip olmalarına sevinmemiz gerekir. Evlerde ocak artık yanmıyor mu? Bütün bunlar gayet güzel. Ama ev yaşamından ne haber? Artık kadınlar da iş yerinde erkeklerin yanında yer aldıklarına göre çoğu kişi insanların, özellikle de ebeveynlerin eve yeterince zaman ve enerji ayırmamasından endişe ediyor. İlişkilerde gerginlikler yaşanıyor ve çocuklar bundan zarar görüyor. Zaman bağında Early Hodges'ın bir işte çalışmanın çekiciliğinin insanları ev işlerinden nasıl uzaklaştırdığını anlatıyor. Hodges'ın 3 yıl boyunca çalışan aileleri izledikten sonra Amerika'da uzun saatler çalışanların bunu tercih etme nedenleri konusunda şaşırtıcı bir keşifte bulunuyor. Böyle bir sonuca varmayı hiç beklemiyordum. İş bir tür ev haline ve de ev de iş haline gelmiş durumda. Ev yaşamı ile çalışma yaşamı arasındaki ayrım çizgisi geleneksel bakış tarzının iddia ettiği gibi bulanıklaşmamış, bu ikisi yer değiştirmiştir. Evin çoğu insan için en çok takdir gördüğünü, en fazla gerçekten kendisi olduğunu düşündüğü, kendisini en güvende ve rahat hissettiği yer olduğunu düşüne gelmişizdir. İşin çoğu insan için kendisini salt bir sayı veya bir makine vidası gibi hissettiği yer olduğunu düşüne gelmişizdir. İş hep devrede olmamız, eyleme geçmemiz gereken, en az güvenlikte olduğumuz ve en çok taciz edildiğimiz yerdir. Oysa kurumsal yaşamda çok yaygınlaşmış olan yeni yönetim teknikleri iş yerinin daha benimsenen, daha kişisel bir sosyal dünya haline gelmesini sağlamıştır. Bu arada ev cephesinde boşanma oranları yükselmiş ve duygusal talepler daha şaşırtıcı ve daha karmaşık bir hal almıştır. Hoş iş arkadaşlarıyla kuşatılmışlarsa ve makul bir ortamda ilginç işlerle uğraşıyorlarsa insanların iş yerinde daha uzun süreler kalma olasılığının artacağı açıktır. British Airways yöneticilerinden biri Waterside tesislerini anlatırken şöyle diyor. Buradaki ortam insanın tersi durumda kalacağından daha uzun süre kalmasını kolaylaştırıyor. Merck'teki koşu parkurundan ve jimnastik salonundan düzenli olarak yararlananlardan biri olan Joe Petko, bazen gün içinde koşmak ve egzersiz yapmak üzere işine ara vermekte, sonra gece 11'e kadar orada kalmaktadır. Bunun ne anlama geldiğini bilmektedir. Sizi burada ne kadar fazla tutabilirlerse siz de o kadar fazla çalışabilirsiniz. Fort Room danışmanlık firmasından Perry Sitchmuth de şöyle diyor. Bu bizim istediğimiz bir şey değil ama eğer çalıştığınız biri bırakıp gitmeyi hiç istemediğiniz kadar çekici bir hale gelmişse ne ala. Çalışılan işler ilginçleştikçe ev işleri de insanın gözüne daha sıkıcı görünmeye başlıyor. Daha 32 yaşında temel müşterilerden ve bir düzineden fazla insanı yönetmekten sorumlu üst düzey bir yönetici olan Charlaine şöyle diyor. Bütün kişisel meselelerimi erteliyorum. Çok bıktırıcı oluyorlar. Cumartesi sabahları elimi hiçbir şeye sürmeden evde öylece oturuyorum. Oysa iş yerinde öğlene kadar yüzlerce şey hallediyorum. Mesele şu ki eve gidip evraklarımı dosyalama işiyle veya vergi formlarını doldurmakla uğraşmak istemiyorum. Temizlik yapmaktan ise nefret ediyorum. Kesinlikle nefret ediyorum. İş yerinde bilgi işçisi olan birisi evde idari işler yardımcısı veya temizlikçi olmayı niye istesin? Şu halde iş yerinin çekiciliği artarken birçok insan için ev veya yaşam biraz daha kasvetli hale gelmiş gibi. Her ikisi de çalışan çocuklu ebeveynler için iş dışındaki yaşam sabit zaman çizelgelerinden, çocuk bakımı, çatışmadan, çocukları almak için işten erken çıkma sırası kimin, beceri istemeyen işlerden, yemek pişirme, temizlik, çocuk altı temizleme ve acımasız efendilerden, çocuklar, ibaret bir şeydir. Çalışma sanayi sonrası çağa girerken ev yaşamı da sanayileşmiş durumda. High Skilled Amerika işçilerinden iki çocuk annesi Linda'nın sözlerini aktarıyor. Sırf evden bir an önce uzaklaşabilmek için işe genellikle erken geliyorum. Vardığımda insanlar gelmiş oluyorlar. Oturup konuşuyoruz, şakalaşıyoruz. Orada kahkaha, şakalaşma, neşe var. Evden ne kadar uzak kalırsam kendimi o kadar iyi hissediyorum. Bunu söylemek korkunç bir şey ama kendimi öyle hissediyorum. Linda'nın durumunda evdeki eski tarz iş bölümü eşler arasındaki deneyim farklılığını daha da artırıyor. O işteyken Linda'nın kocası Bill çocuklarla ilgileniyor ama Linda eve geldi mi hiçbir ev işi yapmıyor. Hiçbir şeye el sürmüyor. Hafta sonları balık tutmaya gidiyor. Linda Bill'in hiçbir şey yapmadığını söylüyor. Hoskill çalışmanın erkeklere her zaman ev işlerinden birkaç iş imkanı sağladığını ama şimdi kadınların da buna ayık uydurmakta olduklarını söylüyor. Kadınlar erkeklere ait büyük bir sırrı çalışmanın evin yarattığı baskılardan bir kaçış olabileceğini keşfediyorlar. Nitekim Linda'nın durumunun da gösterdiği gibi çalışma kadınlar için çok daha çekici olabiliyor. Çünkü ev işlerinin büyük kısmını hala kadınların yapması, onların çift vardiya çalışması istenmektedir. Management Today tarafından yaptırılan bir kamuoyu yoklamasının sonuçlarına göre kadınların %40'ından fazlası çalışmayı zaman zaman evden bir kaçış yolu olarak görürken aynı şekilde düşünen erkeklerin oranı sadece %33'tür. Çalışan anneler için bu rakam %63'e yaklaşırken babalarda %38'de kalmaktadır. Judy Doyle'un araştırmasına göre evin bir iş yeri olarak algılanma oranı 13 yaşından küçük çocukların sorumluluğunu üstlenmiş anneler arasında en yükseğe çıkmaktadır. Kadınların çalışmaya niye erkeklerden daha fazla değer verdiğinin açıklaması bu olabilir. Hodges Skelton dediği gibi kadınlar şöhret ve servete, büro aşklarına, silikon enjeksiyonlarına ve göz kamaştırıcı moda elbiselere sahip olabilirler. Sahip olamayacakları tek şey görüldüğü kadarıyla ev işlerini kendileriyle paylaşacak bir erkektir. İş ile ev arasındaki geçişler kadınların büyük coşkuyla yaptıkları bir şeydir. Bugünkü mevcut iş bölümü veri alındığında onları bundan dolayı suçlamak mümkün mü? Evde ocağı yanar halde tutma sorumluluğunu niye sadece kadınlar üstlensin? İşte ev arasında geçiş yapmanın ailelerin geleceğine ilişkin yarattığı bazı meseleler vardır. Ama bunlar çoğunlukla çalışma zamanının nasıl yapılandırılacağı ile ilgili meselelerdir. Bir sonraki bölümün konusu. John Sylla, erkeklerin çalışmayı her zaman bir sığınma yeri olarak kullandıklarını ve kadınların da çalışmayı özellikle evde takdir edilmedikleri hissine kapıldıklarını bir kaçış yeri olarak kullanmasının şaşırtıcı olmadığını kabul ediyor. Ama herkesin de birer kaçak olmadığını teslim ediyor. Bazılarını baştan çıkartan kariyer tutkusu oluyor. Diğerleri ise sadece işlerinden veya iş yerlerindeki arkadaşlarından hoşlanıyorlar. Çalışmanın yanı sıra bir de ev yaşamı bazı insanlar için sıkıcı oluyor. Evin sevecen, romantik bir vaha olmasına karşılık çalışmanın berbat, hayvanca bir zorluluk olduğu biçimindeki nostaljik görüşü sürdürmenin hiçbir yararı yok. Birçok insan için bunun tersinin doğru olduğunu kabullenmenin ya da hiç değilse güzel bir ev yaşamına sahip olanların bile çalışmayı da aynı oranda çekici bulabileceklerini kabullenmenin zamanı gelmiştir. Romanca Gascan, çalışmanın kendi özel yaşamı üzerindeki maliyetinin yüksekliğinden endişeye kapılarak yazmaya bir süreliğine ara vermiş. Bahçeyle uğraştım. Öğle yemeklerine çıktım. Sokaklarda bildiri dağıtanlarla konuştum. Bir takım davalara katkılarda bulundum. Köpeklerini dolaştıran insanlarla sohbet ettim. Çocuklarımı eğlendirdim. Günümüzün deyişiyle onların tadını çıkardım. Onlara canlı yengeçlerden korkmamayı öğrettim. Yeni sporlara açık olmayı öğrettim. Can verdiği bu aranın sonuçları konusunda dürüst. Çalışmadan yaşamanın garip bir biçimde hayatiyetten yoksun olduğunu gördüm. Sanki duyularımdan birini yitirmiş gibiydim. Ama hepsinden önemlisi kendimi farklı, ferahlatıcı ve huzursuz edici bir biçimde ayrıksı hissetmenin getirdiği yönelimi özledim. New York Times, 4 Aralık 2000. Belki de insanlar eve başkalarının gerekli gördüğünden daha az zaman ve enerji ayırmayı tercih etmektedir. Ama bunu yapan insanlar bakımından bu net ve yerinde bir tercihtir. Eğer yaptıkları iş onlara evin verdiğinden daha fazlasını veriyorsa niye yapmasınlar? Bazı yorumcular onlardan çok daha makul bir insan olan Hodges dışında bunun suçunu çalışmada buluyorlar. Bu savunulması zor bir iddia. Çalışma özünde aşırı neşeli, aşırı esinlendirici ve sosyalleştirici bir şey olmakla suçlanıyor. Bu düşünme biçimine göre çalışmayı daha can sıkıcı bir hale getirebilirsek o zaman insanların iş yerinde zaman harcama nedenleri azalacak ve böylece o kadar çekici olmayan ev yaşamlarına daha fazla zaman ayırmaya mecbur olacaklar. Ama bu ne kadar da kasvetli bir analiz. İnsanların sevmek ve hayranlık duymak zorunda oldukları kimselere daha fazla zaman ayırmalarını sağlamanın tek yolu alternatifleri olabildiğince itici hale getirmek oluyor. Oysa gerçek şudur. Eşlerini ve veya çocuklarını seven ve onlarla eşit, sağlıklı ve tatmin edici ilişkileri olan insanlar, rakip çekim odaklarının varlığına rağmen onlarla birlikte olmayı isteyeceklerdir. Nitekim insanın işinden evine, eşiyle paylaşmak istediği öykülerle, coşkuyla ve fikirlerle dolu olarak ve eşininkileri de dinleme arzusuyla gelmesi o ilişkiye muazzam bir olumlu kuvvet katar. Charlie'nin yaptığı işin kendi yaşamı üzerine bir takım etkileri olduğunu söylüyor. Eğer iş yerinde mutlu değilsem kimsenin benimle birlikte olmayı istemediği bir durum var demektir. Kocam ve ben mutluluğumuzdan her ikimizin de sorumlu olduğunu bilir ve bizi mutlu kılacak her neyse o konuda birbirimize destek oluruz. Kendi işimde çok çalışmak beni mutlu ediyor ve bu durum ev yaşamını da daha iyi hale getiriyor. İnsanların zamanı kendilerine hiç yetmediğinden yaptıkları işte aileleri arasında sürekli parçalanmaktan yakındığına sık sık tanık oluruz. Kendimi hep hem işime hem de aileme haksızlık yapıyormuş gibi hissediyorum sözü çok yaygındır. Bunlar sorun olarak gösteriliyor. Oysa aslında bunlar muazzam bir ayrıcalığın işaretleri. İnsanın yaşanacak daha fazla zamanına sahip olmayı isteyecek kadar dolu bir yaşamı olması, her ikisine de daha fazla sahip olmayı isteyecek kadar sevdiği bir işe ve bir eşe sahip olması, onlara haksızlık yapmayı istemediği iki veya daha fazla faaliyete sahip olması, bunlar çoğu zaman gösterilmek istendiği gibi modern hastalıkların değil olağanüstü imrenilecek bir yaşama sahip olmanın işaretleridir. Eğer hoşlandığımız bir faaliyetle uğraşıyorsak pekala çok çalışabiliriz ve bunun bize kazandırdıklarını ailemizle paylaşıyorsak, işimize olan aşkımızı yaşamımızın diğer aşklarına da sirayet ettirebiliyorsak o zaman bunun herkes kazançlı çıkar. Çekici iş kişisel ilişkilerin düşmanı değildir. O ilişkiler için bir nimettir. Bu çocuklar için de geçerlidir. Hayatta kemerlerine ulaşabilen ebeveynlere sahip olmak, eve ne kadar erken geliyor olurlarsa olsunlar, işlerinde doyumsuz ve hoşnutsuz olan ebeveynlere sahip olmaktan daha iyidir. Bu türden ilişki elbette herkes sahip değil. Kimileri şöyle ya da böyle herhangi bir ilişki içinde olmayı bile istemez. Yaptıkları işte ve arkadaşları arkadaşlarıyla, ki onlar da muhtemelen iş yeri arkadaşlarıdır, gayet mutludurlar. Bunda yanlış olan bir taraf yok. İnsanın kendisini doyurucu bir işe adaması, doyurucu olmayan bir erkek arkadaşa adamasından elbette daha iyidir. Eğer bir insan kötü ve çalışmanın çekiciliğiyle rekabet edilebilmesi asla söz konusu olmayacak bir ilişki içindeyse ve her iki taraf da bu ilişkiden kendilerini işe vererek kaçıyorsa, varsın öyle olsun. İş yerinde geçirilen uzun saatlerin kişisel ilişkilerin zayıfladığının ürünü olduğunu, bunun tersinin doğru olmadığını gösteren güçlü kanıtlar var. Fernanda Bartolom, Harvard Business Review'daki Çalışma Mezareti, Eve Gitmek Zorlaşınca başlıklı makalesinde sağlıksız ilişkilere sahip insanların yaşadıkları duygusal sorunların suçunu geçerli hiçbir kanıtı olmadığı halde çalışmaya yüklediklerini söylüyor. İlişki bozulunca bunun suçunu eşlerine değil de işlerine, hatta kendilerine yüklemeleri her iki taraf için de daha kolaydır. Bunu hepimiz tanık olmuşuzdur. Karısı ve küçük çocukları kendisine evde beklerken ve boşanma tarihi konusunda birbirleriyle bahset tutuşurken yapılacak pek fazla bir şey olmadığı halde geç saatlere kadar bürosunda kalan erkekleri görmüşüzdür. İnsanlar aptal değildir ve aptal tercihlerde bulunmazlar. Eğer bu nefret edilen bir eşin yanına gitmektense sevilen bir işte çalışmayı tercih etmek anlamına geliyorsa, ne yapalım öyle olsun. Kaçmak için başvurulacak çok sayıda başka, daha az olumlu yollar da vardır. Başkalarıyla ilişki kurmak ve alkol bunlardan sadece ikisidir. Bundan ötürü çalışmayı suçlamak, geminin can kurtaran sandalı var diye battığını iddia etmek gibi bir şeydir. Eğer insanlar birbirlerinden kaçmayı tercih ediyorlarsa, elbette biz de aralarındaki ilişkilerin son kullanım tarihinin dolmuş olabileceğinden kuşkulanabiliriz. Ama bu onların karar vermeleri gereken bir mesele. Çalışma giderek iyileşmekte. Böylece zaman ve enerjimizi yönelteceğimiz diğer alanlar karşısında daha ciddi bir rakip haline gelmekte. Çalışmanın yaşamımızda oynadığı merkezi rol dikkate alındığında bu iyi bir haber. Bundan daha az tatmin edici diğer faaliyetler yerine çalışmayı tercih ediyoruz anlamı çıkabilir. Güzel, bundan zamanlı doldurulmuş ilişkilere daha az zaman harcadığımız anlamı çıkabilir. Harika, bundan bizlerin, özellikle de kadınların, eşlerimizden daha yüksek standartlı taleplerde bulunduğumuz anlamı çıkabilir. Muhteşem. Bu durum diğer çalışma biçimlerinin, özellikle de ev işlerinin itici özelliğini gözler önüne serebilir. Bunun da zaten sırası çoktan geldi. Çalışmanın o sıcak ve güvenli toplulukları tırpanlaması diye bir şey söz konusu değil. Kendimizden çok fazla şeyler verelim diye bizi kandırıyor değil. Bizi sorumsuz risklere girmeye teşvik ediyor değil. Üstelik ev yaşamının içini boşalttığı da yok. Olan şey belki de çalışmanın kazandığı yeni çekiciliğin yaşamımızın diğer bölümleri üzerine çok doyurucu olmasını beklediğimiz bölümlerine acımasızca projektör tutmasıdır. Belki de dostane komşuluk ve yaşamı zenginleştiren çekirdek aile efsanelerini teşhir ediyordur. Belki de mahalledeki kahvenin çekiciliğini azaltıyordur. Bunların hepsi iyi şeyler. Eğer bütün bunlar kendimize uğraşacak daha iyi bir şeyler ararken bulduğumuz faaliyetler olsalardı, İşte şimdi çalışma böyle bir şey haline gelmiştir. O zaman belki de daha baştan haklarında bu kadar vaveyle kaparılıyor olmazdı. Esas mesele tercih meselesidir. Çalışmaya zorlandığımız veya kandırıldığımız yok. Onu seviyoruz. Evde kalmayı tercih edecek kimsenin sırf masaj yapma imkanı var diye gidip yıpratıcı bir işe saplanıp kaldığı yok. İnsanlar hiç de o kadar aptal değiller. Çalışma iyi bir şey. Ama çalışma konusundaki davranışlar çalışmanın kendisinden daha yavaş bir değişim gösteriyor. Çalışma hiç olmadığı kadar iyi bir şey haline gelmiş durumda. Ama o konudaki yanıp yıkılmalar hala sürüyor. Çalışmadan söz ederken hala olumsuz, kötümser terimler kullanıyoruz. Bizi hiç olmadığı kadar cömertçe besleyen bir eli ısırmaya devam ediyoruz. Gazeteci ve yazar Morgan Freely, çalışma korkunç bir şey söyleminin nasıl hiç düşünmeden tekrar edip durduğunu fark ettiği anı şöyle anlatıyor. İşe giderken çocuklarıma şöyle diyordum. Evet biliyorum, korkunç bir şey. Keşke gitmek zorunda olmasaydım. Ama gitmem gerekiyor, çok üzgünüm. Derken yaptığım işi düşündüm. Doğru olan işimi gerçekten sevdiğimdi. İşe gitmemin nedeni de buydu. Çocuklarıma çalışmanın iğrenç bir şey oldu. Onu yapmaya mecbur bırakıldığımız mesajını veriyordum. Ama bu düşünceyle büyümelerini istemiyordum. Üstelik nefret ettiğim bir şeyi yapmak için onları yalnız bırakacağımı onlara söylüyordum. Düşünecek olursanız bu korkunç bir mesaj. Böylece onlara hakikati söylemeye başladım. İşimi sevdiğimi ve işimle gurur duyduğumu. Tam da Freely'nin yaptığı şeyi yapmak için çalışmaya otomatik olarak saldırmayı bırakıp onu kutlamaya başlamak için kolektif bir karara varmamız gerekiyor. Çalışmanın zorunlu bir kötülük olduğu biçimindeki kendi kendini doğrulayan kehaneti tamamıyla öldürmemiz gerekiyor. Çalışmadan daha fazlasını elde etmeyi ancak ondan sonra umabiliriz. Karşı talepler listemizi ancak çalışmaya yüreğimizi ve ruhumuzu açıkça vermeye başladıktan sonra uzatabilir hale gelebiliriz. Bunların başında kapitalizmin doğuşu sırasında elimizden alınmış olan ve hala şirket kasasındaki stres altında tutulan en kıymetli mallarımızdan biri geliyor. Kendi zamanımız üzerindeki kontrolümüz. Onu geri istiyoruz.